Ayrım 58.
Fraternis'e göre değişim belli basamakları izleyerek yavaş yavaş oluşacaktı. Ezilen sınıfın ayaklanıp iktidarı devirdiği ani bir devrimle değil. Kardeşliğin savunduğu eski ve evrensel değerler bütün insanlar tarafından benimsendikçe, bilgelik tarafından yönetilen paylaşımcı kardeşlik anlayışına giderek bütün toplum inisiye edildikçe, kısacası herkes birer kardeşe dönüştükçe bir misyon ve kurum olarak kardeşlikte işlevini ve varlık nedenini yitirecekti. Savaş, şiddet, zorbalık ve bireysel zenginlik hırsı tek bir bireyin bile kafasında yaşamayı, onay bulmayı sürdürdükçe gerçek özgürlük ve paylaşımcılık tam anlamıyla yaşama geçmiş sayılamazdı. Ana tanrıçı değerleri bu nedenle bir din değil, evrene ve onun yaratıcısına saygı duyup insanların büyük annenin bilgeliğini, şefkatini ve karşılıksız vericiliğini kendi üzerlerine yansıtmalarını, onu izlemelerini ve onun ışığıyla aydınlanmalarını sağlamaya yönelik evrensel bir felsefeydi, felsefelerin en eskisi. Ama buna rağmen gördük ki Fraternus belli dönemlerde sık sık bu temel ilkeden uzaklaşan eğilimleri ve tutarsızlıkları da sergiledi. Roma'da emperyal kültü tepeden inme komplolarla denetim altına almaya çalışan Mitra gruplarının girişimlerini iktidarı ele geçirmeye araç değil amaç haline getiren çeşitli darbe denemelerini, Diokletianus ve Hulianus dönemlerinde intikam hırsıyla Hristiyan gruplara uygulanan baskı ve şiddeti en tipik örnekler olarak sayabiliriz. Miras ve misyonun bir biçimde Mason örgütünce üstlenilmesinden, yani Fraternis'in hızlı adımlarla bir burjuva seçkinciliği görünümüne bürünmeye başlamasından sonra benzerlerine 1640 İngiliz devriminde, ABD'nin kuruluş ve bağımsızlık mücadelesinde ve Fransız devriminin izlediği seyirde rastladığımız bu sapmalar çok daha dramatik bir hal aldı. Çünkü artık savaşsız, kardeşçe ve paylaşımcı bir dünya ideali misyonun sahipleri tarafından bile gerçekleştirilmesi olanaksız bir ütopya gibi algılanıyordu. İnsanın doğası kötülüğe eğimliydi ve bu koşullar altında ancak hegemonya modeli kısmen esnetilerek sınırlı iyileştirmeler yapılabilirdi, o kadar. Nuh'un gelini, dul kadının oğlu. Fraternis idealinin bütünüyle çözülüp dağıtılmasına ve bu süreç içinde Masonik örgütlenmenin üstlendiği role biraz daha geniş olarak son bölümde değineceğiz. Ancak şimdi noktayı koymadan önce sürecin kesintisizliği içindeki son halka olan Masonların, yani yalnızca erkeklerin üye kabul edildiği bu kapalı burjuva örgütlenmesinin eski ve köklü bir bilge kadınlar kültüyle olan gizlenmiş ya da unutulmuş unutturulmuş bağlantısını hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak biçimde gözden geçirelim. İnisiyasyon ve derece törenlerinde sunulan şifreler bütünüyle tanrıça kültünün uzantılarıdır. Sibolet'in merkezinde Demeter'in yer aldığı Eloises gizemciliğinde kült simgesi olan mısır başağı ve su kaynağı anlamına geldiğini görmüştük. Bu sözcük uzak geçmişinde anaerkil izler taşıyan göçebe Sami kabilelerinin Kenan ve Ugarit tanrıça kültleriyle Astarte, Anat yakın iletişimi sonucu İbrani diline yerleşmiş ve eski ahitte de yer almıştı. Şin ve Sin harflerine dayalı telaffuz farklılığının ortaya çıkardığı parola niteliği, Mason ritüellerini oluşturan tapınakçı kökenli üstadların çok hoşuna gitmiş olmalı. Üçüncü derece töreninde adayın kulağına fısıldanan son sözcük, yani Maha Bone ise hiçbir biçimde anlamlandırılacak gibi bir şey değildir, ne herhangi bir dilde karşılığı vardır, ne de bilinen mitoloji ya da efsanelerde rastlanacak bir ada benzer. Gerçek sır, Hiram Usta'nın ölümüyle yok olduğu için yedek olarak belirlendiği söylenen Maha Bone, yoksa rastgele uydurulmuş bir sözcük müdür? Christopher Knight ve Robert Lomas kendi üçüncü derece geçiş törenlerinde kulaklarına fısıldanan sözcüğün ya da sözcüklerin biraz daha farklı olduğunu dile getiriyorlar. Fonetik olarak Maha Bone'ye benzeyen ancak ciddi bir anlamı olan sloganı andırır bir cümle bu. Mat neb men a. Mat ba a. Christopher Knight, Robert Lomas, The Harem K. Sayfa 188. Knight ve Lomas'ın çözümlemesine göre eski Mısır dilinde Maat yücedir, Maat ruhu yücedir anlamına geliyor. Yazarlar burada Maat'ın Mısır kültüründeki anlamını Mason ilkeleri ile özdeşleştirip sloganın Masonluğun yüceliğini vurguladığına inanıyorlar. Peki nedir Maat? 2012. Marduk'la randevuyu okuyanlar hemen anımsayacaklardır. Maat üst düzey bir felsefi kavram olarak eski Mısır'da evrensel uyum ve kozmik düzeni temsil ederdi. Tıpkı Sümer kültüründe aynı anlama gelen Me ve onun Hint düşüncesindeki paraleli olan Dharma gibi. Dişil nitelik taşıyan bir sözcüktü Maat. Aynı zamanda da o kozmik düzenin bir parçası olan Yüce Tanrıça'nın adıydı. Yani Knight ve Lomas'ın törende kulaklarına fısıldandığını söyledikleri slogan Maat yücedir derken hem Tanrıçanın hem de onun temsil ettiği kozmik düzenin yüceliğine övgüde bulunuyor. Çözümlemenin içeriğiyle ilgili herhangi bir itirazım yok. Maat kavramının bu masonik şifre içine yerleştirilmiş olması fraternist geleneğinin arka planıyla da son derece uyumlu. Ancak bütün ritüel rehberlerinde Mahbone ya da Mahbone olarak belirtilen çoğu Mason kaynağında da aynı biçimde yazılan sözcüğün Knight ve Lomas tarafından eski Mısır dilinde yeniden yapılandırılış biçimiyle ilgili bazı kuşkularım var. Hece ve seslerde ifadeyi Maat neb men a Maat ba haline getirecek kadar büyük bir sapma bana çok inandırıcı gelmiyor. Eski Mısır dili bol miktarda eş sesli sözcüğe sahip olduğu için bu tür karmaşık ifadelerin Latin alfabesine transferi sırasında ortaya ciddi anlam kayıpları çıkabilir. Bütünüyle aynı biçimde telaffuz edilip yazılışları farklı olan sözcükleri birbirine karıştırmamak için hieroglif simgelerle yazılmış halini görmekten başka çare yoktur. Mahbone örneğinde ise böyle bir şansa sahip değiliz. Dolayısıyla yüzlerce tek heceli sözcüğün getireceği diğer zorlukları da eklerseniz her biri kendi içinde anlamlı olabilecek çok sayıda alternatif üretebilirsiniz ve yine de bilmece çözülmüş sayılmaz. Buna karşın yalnızca bir varsayım ve tahmin olduğunun altını çizerek Mahbone için Knight ve Lomas'ın sunduğundan daha akla yakın görüncüne inandığım bir başka çözümleme önereceğim. Maat sözcüğü bütünüyle farklı bir yazılışla göz anlamına da gelir. Ondan türetilen ma da görmek, gözlemek ya da görüş. Ha ya da ha ise bir edattır, preposition ve çoğunlukla arkada, arkasında, bazı durumlarda da çevresinde demektir. Bone sözcüğünün İngilizce'deki gibi bon değil, bone biçiminde okunduğu belirtiliyor ancak Mısır dilinde o sesi yok. Eş değeri ise uzun okunan u oluyor genellikle. Söz gelimi Yunan diline Osiris olarak giren tanrının Mısırcadaki orijinal adı Usir. Eğer bu son sözcüğün her yerde anlamına gelen bu nebin sondaki b düşürülerek hafifçe deforme edilmiş hali olduğunu varsayarsak, Masonik şifreyi eski Mısır dilinde ma, ha, bu, neb olarak yeniden yapılandırabiliyoruz. Her yeri arkadan, çevresinden gözlüyor ya da çok daha değerli toplu ve anlamlı biçimiyle o çok ünlü Masonik simgenin adı her şeyi gören göz. All seeing eye. En iyi tanınan ve üzerinde en çok yorum yapılan masonik simge bir piramidin tepe noktasına yerleştirilmiş çevresine ışık saçan göz glifidir. Albert Pike, Ahlak ve Dogma'da bunun Mısır tapınaklarında Osiris'in amblemi olarak kullanıldığından ve evreni yaratan ilahi gücü yani ışığı simgelediğinden söz ediyor. Albert Pike, AGE sayfa 16. Aynı yapıtın bir başka sayfasında da İngiliz localarındaki eski konferanslardan bir alıntı yaparak masonik amblemlerdeki parlayan yıldızın da her şeyi gören göz ile aynı anlama geldiğini ve güneşi simgelediğini belirtiyor. Albert Pike, AGE sayfa 506. Mısır kültüründe ilahi göz ile güneş arasında kurulan bağlantı Osiris mitlerinden çok daha eski bir geçmişe sahip. Sümer'deki Ninhursag'la paralellikler taşıyan ve hanedanlar öncesi dönemden itibaren ana tanrıça motifinin Mısır'daki karşılığı olarak görülen Hathor'dan daha önce söz etmiştik. Dağların hanımı olarak bilinen bu tanrıça Mısır'da bir annenin koruyuculuğunu ve şefkatini simgeliyor. Bazı betimlemelerde çok sayıdaki göğüsleriyle insanoğlunu emzirip beslerken görülüyordu. Ancak Hathor'un bu besleyici ve koruyucu gücünün yanında gözleyicilik gibi bir görevi de vardı. Ra'nın gözü kimliğiyle gökyüzünde güneş olarak belirir, ufku boydan boya kat ederek yeryüzünün her karışını gözlerdi. Bir başka deyişle Mısır'ın her şeyi gören gözü Tanrıça Hathor'dan başkası değildi. Mason düşüncesinin kendi sembolik başlangıcı Tubal Cain aracılığıyla zanaatların tanrısı Hephaistos ya da Vulkan'a dayandırdığını görmüştük. Ancak Masonik gelenek insanlık tarihi içindeki gerçek soy ağacını tufandan sağ kurtulup yeryüzünde uygarlığın yeniden başlamasını sağladığına inanılan Nuh ile başlatır. Daha doğrusu Nuh'un oğullarından Sem ve ailesiyle. Eski ahitteki yaklaşım da benzeri biçimde İsrail oğullarının kökenini Sem'den itibaren izler. Tufandan kurtulmak için gemiye binenler arasında Nuh'un gelinlerinin yani oğullarının karılarının da yer aldığından söz eden eski ahit bu kadınların adlarını belirtmez. Ama Gnostik metinlerde Sem'in karısı kimliğiyle karşımıza çıkan Norea ile ilgili pek çok ayrıntıya rastlarız. Uzman yorumlarına göre Nag Hammadi koleksiyonundaki metinlerden oraya tufan öncesi dönemdeki Naaman'ın Gnostik türevi olarak belirir. Birger A. Pearson, Soren Giverson, The Talk of Norea, The Nag Hammadi Library in English adlı derleme sayfa 446. Naama ilginç bir biçimde Mason geleneğinin kendi zanaatçı atası olarak gördüğü Tubal Cain'in de karısıdır. Eğer Hephaistos paralelliğine uygun bir bağlantı bulmak gerekirse Naama da zanaat tanrısının güzel ve hoppa eşi Afrodit olmaktadır. Nag Hammadi metinlerinde genellikle insanoğlunun spiritüel lideri ve bir tür kurtarıcı olarak ortaya çıkan Norea, yine aynı uzman yorumlarında bilgelik tanrıçası Sofia'nın sembolik eşdeğeri olarak da nitelenir. Bir başka deyişle Nuh'un gelini yani Mason geleneğinin tufan sonrasındaki atası Sem'in karısı ilahi bir imgeyle sarmalanıp tanrıça konumuna getirilmektedir Gnostik düşüncede. Tapınak şövalyelerinin ünlü Baphomet'in Sophia olduğu, Mason örgütlenmesinin de şövalyelerin devamı niteliği taşıdığı düşünülürse bu durum okura çok da şaşırtıcı gelmeyecektir. Nuh'un gelini Norea aracılığıyla Mason örgütünü Sibyl kültürüne bağlayan bir başka halka daha söz konusudur. Daha önceki bölümlerde okurdan şimdilik bunu akılda tutmasını istediğim küçük ama önemli bir ayrıntı. Sahte Sibyl'in koleksiyonunun 3. kitabında metnin yazarı olduğu belirtilen Eritre Sibyl'in kendini Nuh'un gelini olarak tanıttığından, Hristiyan tarihçi Eusebius'un da bunu doğruladığından söz etmiştik. O halde ister bir Sibyl olsun, isterse bilgelik tarihçisi Sofia'nın ete kemiğe bürünmüş tezahürü Sem'in karısı Norea, Gnostiklerin spiritüel lideri olduğu gibi soy ağacı anlayışına göre Masonların da büyük anneleridir. Bütünüyle bir perdeleme olarak yaratıldığını gördüğümüz Hiram Abif efsanesinden kaynaklanan ve bütün Mason literatüründe izine rastlanan bir ilginç unsura daha değinelim. Masonlar kendilerini dul kadının oğulları olarak tanımlarlar. Eski ahitte Hiram Usta'dan tireli dul bir kadının oğlu olarak söz edilmesiyle ilişkilendirilir bu tanımlama. Şimdi önceki bölümlerde sahte Sibyl'in kitaplarından yaptığımız bir alıntıyı yeniden anımsayalım. Ey Latin ülkesinin her yanıyla kirlenmiş, Meanad'ın yılanlarla coştuğu kenti, Kıyılarına bir dul kadını oturtacaksın ve Tiber Nehri sana ağıtlar yakacak. Bu metin Judeo Hristiyan nitelik taşıdığından ve içinde geçen dul kadının da Magna Mater yani büyük anne olduğundan söz etmiş ve okurdan bu bilgiyi de aklının bir köşesinde tutmasını istemiştim. Şimdi bağlantıyı net bir biçimde kurabiliriz. Tanrıça bütün eski kültürlerdeki görünümüyle anne olmasının yanı sıra dul kadındır. Çünkü bütün mitlerde eşi, yardımcısı ya da büyük aşk olarak ortaya çıkan figür sonunda ölümle tanışır ya da döngüsel bir ölüm diriliş yeniden ölüm sürecini yaşar. Kibele çok sevdiği Atis'i, Isis kardeşi ve kocası Osiris'i, İnanna Dumuzi'yi ve Iştar'da Tammuz'u yitirdiği için dul kadın olarak çıkar karşımıza. Tanrıçayı anne olarak gören bütün bu paralel kültlerin mensupları da kendilerini dul kadının oğulları olarak nitelerlerdi. Tıpkı 700 yıl kadar önce Fraternus aracılığıyla ana tanrıça kültünü miras alan masonlar gibi. Uydurulmuş Hiram Abif hikayesinin finalinde yer alan diriliş sahnesi her yönüyle Dionysos kültündeki sembolik ayinlerin bir kopyasıdır. Ölmüş tanrı, kutsallığın gücüyle ve yaratıcı gücün kendini yenilemesiyle yeniden yaşama döndürülür bu ayinlerde. Aşağı yukarı aynı ayrıntıları Kibele Attis onuruna gerçekleştirilen ilkbahar ekinoksu törenlerinde bulmak mümkündür. Yerde cansız yatmakta olan Attis'i simgeleyen ağaç, Kibele rahibeleri tarafından sıkıca kavranıp yeniden dikey hale getirilir ve bu sembolik diriliş coşkuyla kutlanırdı. Tıpkı Hiram'ın bedeninin biraderler tarafından elinden tutulup dimdik ayağa kaldırılması gibi. Daha önce gördüğümüz gibi Mason localarındaki kutsal G harfi Gea ya da Grameter'in dünya anne baş harfidir. Aynı zamanda da bilimlerin en saygını olan geometrinin. Mason ideolojisi geometri bilimine sahip çıkarken onun en büyük ustalarından Fraternus duayeni Pitagoras'ı da büyük üstad olarak selamlar. Örgüt yapısı Mitra kültünde olduğu gibi yukarı doğru basamaklar halinde yükselen derecelerden oluşur. Malcolm Duncan'ın ritüel monitörü olarak hazırlanan kitabında tıpkı Mitra localarında olduğu gibi 3'ü temel, 4'ü üst düzey olmak üzere 7 derece vardır. Ancak klasik mason dereceleri yani mason olmanın asgari basamakları 1717'den beri 3 derecelidir. Bunun üzerinde yer alan kıdem dereceleri sonraki dönemlerde her biri ayrı birer sembolik ad taşıyan 30 üst düzey basamağın daha eklenmesiyle 33'e ulaşmıştır ki Albert Pike'ın Ahlak ve Dogma adlı kitabı bütünüyle bu derecelerin temsil ettiği değerler ve onların antik felsefi kökleri üzerine kuruludur. Harold Bailey, Katar düşüncesine göre gökyüzü ile yeryüzü arasındaki bütünleşmeyi sağlayan merdiven 30 basamaktan oluşuyor ve bunların her biri ayrı adlar taşıyordu, diyor. Harold Bailey, New Light on the Renaissance, sayfa 18-19. Acaba bu da yalnızca bir rastlantı mıdır, yoksa Fraternus geleneğinin Sibyllardan masonik örgütlenmeye dek geçirdiği süreç içindeki bağlantılardan birinin daha göstergesi mi? Olayların akışını kitap boyunca ayrıntılarıyla izledik. Bağlantıları ve temel düşüncenin çevresinde oluşan farklı örgütlenmelerin geçirdiği değişim ve dalgalanmaları inceledik. Sonuçta karşımızda uygarlık tarihinin en uzun soluklu misyon hareketinin yazılmamış tarihinden seçilmiş, birbirini net bir devamlılık içinde izleyen kesitler çıktı. Bu noktada ister istemez akıllara şu soru takılıyor. 5000 yılı aşkın bir süre içinde, sınıflı toplumlardaki bir aydınlar azınlığınca, çeşitli görünümler altında sürdürülen ve temel amacı başlangıçtan itibaren uygarlığın yanlış gidişini düzeltip eski temel ilkeleri restore etmek biçiminde belirlenmiş bir geleneğin son halkası olarak ortaya çıkan masonluk, nasıl oldu da sistemle uzlaşmış, muhafazakar ve açıkça egemen sınıf ideolojisinin yanında yer alan en hafif ifadeyle pasif ve itici bir örgüte dönüştü? aşırı sağcı, katolik güdümlü, kökten dinci, anti-masonik iddia ve söylemleri bir yana bırakalım. En objektif bakışla bile 19. yüzyıldan günümüze dek geçen süre içindeki mason prototipi, bu kitapta izlerini sürmeye çalıştığımız eşitlikçi, paylaşımcı ve kardeşçe dünya idealini gerçekleştirme özlemindeki fraternist karakteristikleriyle ciddi bir uyumsuzluk sergiliyor. Bu görüntüsüyle masonluk her şeyden önce cinsiyet ayrımcısıdır. Çünkü kadınları kabul etmez ve yalnızca erkekler üye olabilir. İnanç ayrımcısıdır. Çünkü yalnızca tek tanrılı dinlere inananları içine alır. Budistler, Hindular, Sinto inananları, paganlar, ateistler ya da agnostikler, bilinemezciler kabul edilmez. Bir yüce varlığa, Supreme Being inandığını beyan etmenin yeterli koşul olduğunu söyleyerek bu konuda aydınlanma dönemindeki deist, yaradancı, mason düşüncesinin esnekliğini taşır izlenimini vermeye çalışsa da özellikle Amerika'daki localar açıkça Evangelist Baptist ya da Presbiteryen biraderlerin denetimi altındadır. Kökleri Judaizme taban tabana karşıt, Tanrıça kültüne dayanan fraternizm bir uzantısı olarak bu durum epey ironiktir gerçekten. İdeolojik ayrımcıdır çünkü büyük bir çabayla kendini apolitik kılmaya uğraşırken localarda siyasi ve felsefi tartışmaları kesin bir tavırla yasaklar. Bitmek bilmez, boğucu söylevlerin yinelendiği loca toplantılarında kapitalist sistemi tam olarak özümlemiş protestan ahlakı öne çıkarılır. Eski fraternist ideal ve misyonunun izleri bugün bütünüyle silinip yok edilmiş bir durumdadır ve masonluk belli aralıklarla localarda bir araya gelen insanların inisiyasyon ritüellerindeki o garip dramatizasyonlarla bir tür gizli örgütçülük oynadıkları, bol miktarda ahlaki öğütler dinledikleri, çoğunlukla iş hayatımda ve kariyerimde yardımcı olur diye ya da nüfuz elde etmek amacıyla üye olmayı tercih ettikleri, arada belli hayır işleriyle de iştigal ederek kimilerinde bir işe yaradıkları hissini uyandıran, sevimsiz, antipatik, egemen sisteme bütünüyle entegre olmuş, çirkin bir burjuva derneğinden başka bir şey değildir. Bu dönüşümün başlangıcı işin içine tapınak şövalyeleri kalıntılarının girmesiyle ortaya çıkmış, gül, haç, mistisizmi örgüt ideolojisine ithal edildikten sonra hızlanmış, protestan reformlarıyla aynı saflarda buluşulmasından sonra netleşmiş, batıdaki önemli burjuva deneyimlerinin tamamlanmasının ardından aydınlanma ideallerinin terk edilmesiyle de son biçimini almıştır. Ama bu değişimi ve fraternist ideallerinin 5000 yıl boyunca ayakta kaldıktan sonra masonluk tarafından hadım edilişini daha açık olarak görmek için kısa bir tarih turu daha atmamız gerekiyor.